Ayrım 38.
Seni sonunda işten emekli oldu sanıyordum, Fred dedi. Sir Wilfred Pyles kendi konyağına soda koyuyordu. Ben de seni öyle sanıyordum diye karşılık verdi. Ama işte geçmiş zamana ait iki kahraman gene eski günlerdeki gibi karşı karşıya oturuyoruz. Bir kadeh istemediğinden emin misin? Hayır ha? Eh sanırım şu anda dünyanın herhangi bir yerinde güneş batıyordur ve içki saati gelmiştir. O halde şerefe. Karın nasıl? Her zamandan enfes. Gördüğün zaman sevgilerimi söyle. Umarım çabuk görmem. Geçen yıl öldü. Bunu duyduğuma üzüldüm. Üzülme. Sosyal sohbet için bu kadarı yeter mi dersin? Herhalde. İyi. Durum şu. Petrol patronlarımızdan bir haber gelip de senin yola çıkabileceğin öğrenilince beni naftalinden çıkarıp buraya kadar sürüklediler. İkimiz buna benzer oyunları daha önce defalarca oynamış olduğumuz için seninle en iyi benim başa çıkabileceğimi düşünüyorlar galiba. Bana verilen görev seni burada alıkoymak, sisli adamızda ne yapmak istediğini elimden geldiği kadar öğrenmek ve sonra da uçağa koyup geldiğin yere geri yollamak. Bu kadar kolay olacağına gerçekten inanıyorlar mı? Sir Wilfred kadehini havada salladı. Bu gençler nasıldır bilirsin dedi. Her işi kitaba göre görür, terslik çıkmasını beklemezler. Sen ne bekliyorsun Fred? Ben pek o kadar kolay olacağını sanmıyorum. Herhalde güve dostundan epey ağır bilgiler toplayıp gelmişsindir. Çantada da fotokopilerini getirmişsindir, hiç şaşmam. İyi bildin, istersen bir bak. İzninle ben de öyle yapacağım. Sir Wilfred çantanın fermuarını açtı ve sarı büyük bir zarfı çekip çıkardı. Herhalde bu çantada bilmem gereken başka bir şey yoktur değil mi? Esrar, kışkırtıcı ya da açık saçık neşriyat. Her gülümsedi. Yok mu? Olmayacağından korkuyorum zaten. Zarfı açıp içindeki bilgileri sayfa sayfa okumaya başladı. Her parça bittikçe beyaz kaşları tedirginlik ifade edercesine yukarı kaldırıyordu. Okumaya devam ederken bir ara sen Bayan Brown'u nasıl ektin diye sordu. Bayan Brown mu? Hiç tanıdığımı sanmıyorum. Numarayı bırak. Eski düşmanlar arasında saklı gizli olmaz. Gelen habere göre şu anda Fransız havaalanında güvenlik bölümünde tutulmaktaymış. Görevliler bavulun tekrar tekrar arayıp duruyorlarmış. Yanındaki küçük çocuk hemen üstüne etmiş. Şimdi konsolosluk bir de yeni elbise parasından çıkacakmış. Hel gülmesini tutamadı. Hadi aramızda kalacak. Ne yaptın ona? Üstüme uzaydaki bir osuruk gibi hiç çaktırmadan, hiç sezdirmeden geldi. Ben de tabii hemen onu nötralize ettim. Bunları artık eski günlerdeki gibi yetiştirmiyorsunuz. Zavallı aptal alanda bir hediye kabul etti. Ne tür bir hediye? Biarritz hatıralarından basit bir şey. Yumuşak kağıda sarılıp kutuya konmuştu. Ama yalnız kağıdın tabanca biçiminde kesip yumuşak kağıt tabakalarının arasına kaydırmıştım. Sir Wilfred kıkır kıkır gülmeye başladı. Yani ışından geçerlerken tabanca gözüktü. Adamlar arayınca hiçbir şey bulamadılar. Gene deneyince gene aynı şey oldu. Nefis doğrusu, bunun şerefine içmem gerek. Kadehin geri kalanını da bitirip önündekileri okumaya devam etti. Ara sıra okuduğu şey hakkında bir ünlem kaçıyor. Öyle miymiş, Allah Allah gibi laflar ediyordu. Bak bunu ondan beklemezdim. Oo, bunu çoktandır biliyorduk. Vay canına, bu biraz pis kokuyor. Bunu nasıl öğrendin yahu? Malzemeyi okuyup bitirdikten sonra Sir Wilfred sayfaları dikkatle destekledi, uçlarını düzeltti, zarfa soktu. Buradakilerin hiçbiri tek başına bizi etkileyecek kadar güçlü değil dedi. Bunun farkındayım Fred. Ama toplu olunca Alman basınında her gün bir tanesi çıkmaya başlayınca... doğru. Hükümeti olan güveni büyük ölçüde sarsar. Hele şu sıra seçimler ufukta belirmişken. Herhalde bunların basına verilmesini basılı düğme yöntemine göre hazırlamışsındır. Elbette. Ben de bundan korkuyordum. Basılı düğme demek bilgilerin belli bir zamanda belli bir mesaj gitmediği takdirde otomatikman basılması demekti. Her gün öğle saatinde beklenen mesaj gelmezse ertesi günkü haberde basılacaktı. Hel'in yanında 13 ayrı adres vardı. her sabah bunlardan birine telgraf çekecek olabilirdi. Ne var ki aslında bu adreslerden 12'si gösteriş için sıralanmıştı. İçlerinden bir tanesi Maurice Delandes'in arkadaşıydı. Mesajı alınca bir başka aracıya telefon edecek, o da Landes'i arayacaktı. Hal ile Delandes arasındaki şifre çok basitti. Barrow'un unutulmuş bir şiirine dayanıyordu. Ama o mesajın içindeki kelimelerin yalnızca birinin bir tek harfi anlam ifade ediyordu. Ajanların ve şifrecilerin o harfi bulup çıkarmaları 24 saatten fazla vakitlerini alırdı nasılsa. Basılı düğme deyimi aslında bir tür bombadan geliyordu. Bomba öyle bir mekanizmaya sahipti ki başındaki adam parmağını düğmeye basılı tuttuğu sürece patlamıyordu. Ama onunla boğuşmaya ya da ona vurmaya kalkan olursa eli elbette düğmeden çekilecek, o zaman da olanlar olacaktı. Sir Wilfred bir an durumu düşündü. Bu getirdiğim bilgilerin oldukça yıkıcı olabileceği bir gerçek dedi. Ama ana şirketin kesin emirleri o kara eylül mikroplarını korumamız gerektiriyor. Biz de ana şirketi başımıza bela etmeye meraklı değiliz. Hiçbir sanayileşmiş ülke meraklı değil. Yani iki beladan birini seçmek zorundayız. Öyle görünüyor. Sir Wilfred alt dudağını dışarı uzatıp gözlerini kısarak heli süzdü. Bu oynadığın çok açık bir oyun Nikolay. Böyle kollarımıza doğru yürümek. Seni emekliliğinden çekip çıkarmak herhalde birilerine epey paraya patlamıştır. İşin garip yanı bu iş için para almıyorum. İkinci tahminim de o olacaktı tabii. İçine derin bir soluk çekti. Duygusallık öldürücüdür Nikolay dedi. Ama bunu sen de pek iyi bilirsin. Bak sana ne söyleyeceğim. Mesajını patronlarıma ulaştırayım bakalım ne diyecekler. Bu arada herhalde seni bir yere saklamam gerekir. Birkaç günün kırsal bir yerde geçirmek ister miydin? Ben bir iki telefon edeyim, hükümettekiler düşünmeye başlasınlar, sonra birlikte gideriz, olur mu? Middle Bumbley, Sir Wilfred'in 1931 modeli kusursuz Rolls Royce'u uzun ve çakıllı yolda ilerliyordu. Eski bir köşkün önünde durdu. Evin çekiciliği daha çok mimarisinin çeşitli üslupların bir karışımından olmasıydı. Zaman zaman bazı eklemeler yapılmış gibi. Onları karşılamak üzere çayırı geçip yaklaşan kadının yaşı pek belli değildi. Yanındaki iki kız henüz 20'lerinde görünüyorlardı. Sir Wilfred, sanırım burayı eğlenceli bulacaksın Nikolay dedi. Ev sahibi bey eşeğin tekidir ama buralarda olmayacak. Karısı biraz çatlaktır. Kızları ise çok tatlı ve hizmetsever kimselerdir. Bu nitelikleriyle yavaş yavaş ün kazanmaya da başladılar. Evi nasıl buldun? Değişik biraz. Ah Lady Jessica diye haykırdı Sir Wilfred. İşte size telefonda sözünü ettiğim konuğum Nikolay Hell. Kadının üstünde uçuşan ince bir yazlık elbise vardı. Nemli elini Nikolay'a uzattı. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum dedi. Bu kızım Broderick. Hell çok uzun boylu, çok iri gözlü kızla el sıkıştı. Lady Jessica. Biliyorum, bir kız için çok garip bir isim diye devam etti. Ama kocam oğlan olması konusunda öyle kararlıydı ki, yani bir oğlan babası olmak istiyordu demek istiyorum. Ay, onu biraz yanlış tanıtıyorum galiba. Sonunda Broderick doğurdu. Yani ben doğurdum. Her elini kızın elinden kurtarmaya çabalarken, yani bir kız evladınız oldu dedi. Broderick mankendir diye açıkladı annesi. Zaten belliydi. Yüzündeki o boş ifade, duruşundaki o hesaplılık, omurgasının alt kısmını günün modasına göre öne çıkık tutması. Broderick o kapkoyu makyajın altında utanmış gibi kızarmaya çalışırken, pek de parlak manken sayılmam diye açıkladı. Ara sıra iş buluyorum, uluslararası dergilerde filan. Anne bu arada kızının kolunu tıpıştırdı. Ara sıra iş buluyorum deme dedi, Bay Hell neler düşünür. İkinci kızdan gelen hafif öksürük bazan Jessica'ya konuyu değiştirtti. Ha evet, bu da Melpomene. Sanırım bir gün sahneye çıkabilecek. Melpomene çok iri yarı bir kızdı. Göğsü de, bilekleri de, kolları da iriydi. Yanakları pembe, bakışları netti. Elinde at kırbacı olmadığı için biraz eksikmiş gibi görünüyordu. El sıkışı da sağlam ve mertçeydi. Bana pom deyin dedi, herkes öyle der. Sir Wilfred, ah bir yıkanıp dirilebilseydim diye söylendi. Aa tabii, kızlar size her şeyi gösterirler. Yani tabii, odalarınızı filan, aklınıza neler de gelebilirdi. Her çantasından çıkardığı eşyaları yerleştirirken Sir Wilfred onun kapısını tıkırdatıp içeriye girdi. Burayı nasıl buldun diye sordu. Burada bir iki gün rahat ederiz. Patronlar da soruna bir cevap bulurlar ha? Daha şimdi telefonla konuştum. Sabaha bir karara varacaklarını söylüyorlar. Söylesene Fred, sizin çocuklar bu kara eylülcüleri göz altında tutuyorlar mı? Senin hedeflerini mi? Elbette. Eğer hükümetin önerimi kabul ederse elinizdeki temel malzemeyi bana da göstermenizi isteyeceğim. Bunu zaten bekliyordum. Senin bu işi becerebileceğine onları yavaş yavaş inandırıyorum galiba. Tabii eğer o yolda karar verirlerse, yani bizi sorumluluk altına sokmadan, bize suç yüklemeden başarabileceğine inandırıyorum. Niyetin de bu herhalde değil mi? Pek öyle sayılmaz ama öyle bir yol bulurum ki, ana şirket sizden ne kadar kuşkulanırsa kuşkulansın hiçbir şey kanıtlayamaz. İkinci en iyi seçenek de bu olur tabii. Allah'tan beni pasaport kontrolünden geçmeden içeri aldın. Böylelikle gelişim bilgisayara geçmedi ve ana şirketin bilgisayarına da girmedi. Ben olsam buna pek güvenmezdim. Ana şirketin binlerce gözü kulağı vardır. Doğru. Bu evin güvenli olduğundan %100 emin misin? Evet. Bu üç bayan pek kurnaz sayılmaz ama başka iyi nitelikleri vardır. Son derece cahildirler. Burada ne iş yapmakta olduğumuzdan hiç haberleri yok. Benim hayatımı hangi meslekten kazandığımı bile bilmezler. Adam da, tabii ona adam dersen hiç dert değil, onu ülkeye pek sık sokmayız zaten. Sir Wilfred bundan sonra bu sözünün nedenlerini açıklamaya koyuldu. Anlaşıldığına göre Lord Biffen, Dordogne'da otururdu. Fransa'nın o bölgesini istila etmiş olan vergi kaçakçılarının sosyal lideri gibi bir şeydi. Oraköylüleri de bu durumdan epey rahatsız oluyorlardı. Biffenler belirli bir grup için tipik bir örnek sayılabilirdi. İrlandalı soyundandılar. Mali işlere merak sarmıştı adam. Bahamalarda fazla hırsa kapılıp bir iki kirli işe karıştıktan sonra İngiliz hükümeti onu baskı altına alabilmiş, ülkedeki parasına da el koyma hakkını kazanmıştı. Bu yüzden o da hükümetin emirlerine boyun eğiyor, onlar istedikçe Fransa'da kalıyor, oralı kadınların elinden antika mobilya ve otomobilleri ucuz fiyata kapıp hayatını yoluna koyuyordu. Aptalın biri aslında diyordu Sir Wilfred. O tipi bilirsin, sokak pabucunun ve çorabın üstüne şort giyip sokağa çıkarlar hani. Ama karısıyla kızları ve bu ev epey işimize yarıyor. Ara sıra, ihtiyarı nasıl buldun? Kafası bir noktaya takıldı gibi. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama sen de 25 yıl boyunca o salak herife bağlanıp kalsaydın sen de biraz sperm delisi olurdun. Onların yanına inelim mi? Ertesi sabah kahvaltıdan sonra Sir Wilfred bayanları gezintiye yolladı ve son kahvesini eline alıp arkasına yaslandı. Bu sabah telefonda gene patronlarla konuştum dedi. Seni desteklemeye karar vermişler ama tabii bazı şartları var. İnşallah ufak şeylerdir. Bir kere bu getirdiğin şantaj bilgilerinin bir daha asla kendileri aleyhine kullanılmayacağından emin olmak istiyorlar. Sen onlara bu konuda kendiliğinden teminat verebilirdin. Bilirsin ki güve bir işi bağladı mı orijinalleri hemen imha eder. Meslek onuru buna dayalıdır. Evet öyle. Onlara bunu iyice anlatmayı ben üstleniyorum. İkinci şartları da şu, onlara telefon edip senin planını incelediğimi, planın kusursuz olduğuna, hükümete hiçbir suç bulaştırmayacağına emin olduğumu bildirmem gerekiyor. Bu işte hiçbir zaman sızıntı olmaz diyemezsin. Anladık, olabildiği kadar sağlam diyelim. Bu durumda korkarım bana her şeyi anlatman gerekiyor. Yani işin korkunç ayrıntılarını bilmek zorundayım. Bazı ayrıntıları senin kara eylülcüler hakkındaki raporlarını görmeden veremem ama ana hatları hemen verebilirim. Bir saat kadar sonra Hel'in planı üzerinde görüş birliğine varmışlardı. Sir Wilfred'in kuşkuları tek tük noktalarda toplanıyordu. Bir tanesi uçağın kaybıydı. Concorde'du uçak, yazık olacaktı. Üstelik bu Concorde ejderini dünyaya yutturmak için de o kadar uğraşmıştık diyordu. Söz konusu uçağın gayri ekonomik ve hava kirletici bir canavar olması benim suçum mu? Haklısın, haklısın. İşte böyle Fred, eğer seninkilerden üstlerine düşeni doğru dürüst yaparlarsa iş rahatça görülür. Ana şirkette sizi suçlayacak hiçbir ipucu bulamaz. Bunu iki günde düşündüm ben, ne dersin? Patronlara ayrıntı vermek istemiyorum. Onlar politikacı. pek güvenilmez. Ama planın desteklenmeye değer olduğunu bildireceğim. İyi. Karayel Hücer üzerindeki gözlem raporlarını ne zaman alıyorum? Öğleden sonra bir kurye getirecek. Biliyor musun, aklıma bir şey geldi Nikolay. Planının niteliğini düşünüyorum da aslında senin elini bile sürmen gerekmez. Arapları biz kendimiz haklayabiliriz ve sen hemen Fransa'ya dönebilirsin. Hal 10 saniye boyunca Sir Wilfred'e dikkatle baktı, sonra ikisi birlikte birer kahkaha patlattılar. Sir Wilfred elini havada sallayarak "Eh pekala" dedi. "Hiç değilse denemedim diyemezsin. Hadi gidip öğle yemeği yiyelim. Belki raporlar gelmeden önce biraz kestirmeye de vakit bulabiliriz." "Odama gitmeye pek cesaretim yok." "Ya, dün gece de mi geldiler ziyaretine?" "Evet, hemen komaladım. Her zaman söylerim. Elindekinin kıymetini bil, sonra pişman olma." Sir Wilfred koltuğunda uyukluyordu. Terasın karşısında batmakta olan güneşin ışıkları üstüne dökülmekteydi. Beyaz metal masanın öbür tarafında Hal oturmuş, Filistin Kurtuluş Örgütü aktivistleri hakkındaki raporları inceliyordu. Sonunda, "İşte burada," dedi. "Ne? Hı, ne burada?" "Karaeylülcülerin buraya geldiklerinden beri temas ettikleri kişilerin listesine bakıyordum." "Ee?" "Pilgrim Y diye gösterdiğiniz adamla iki kere konuşmuşlar. Bu adam hava yollarının yiyecek hazırlama servisinde çalışıyor." "Öyle mi? O dosyayı pek iyi okumadım. Ben bu işe son anda bulaştım." "Yani sen bulaşınca bu yemek hazırlama dümeni ne demek oluyor?" "Herhalde karaeylülcüler silahlarını kontrol ışınlarından geçirmek niyetinde olamazlar. Hükümetinizin onlara pasif destek sunacağından haberleri yok. Bu silahları uçağa hangi yoldan sokacaklarını merak ediyordum. Çok denenmiş bir yola başvurmuşlar. Silahlar uçağa hazırlanmış yemeklerin içinde girecek. Yemek arabaları pek o kadar dikkatle aranmaz. Demek silahların nerede olduğunu öğrendin. Ne olacak peki?" "Çetecilerin silahlarını almak için uçağın neresine gideceklerini anlamış oldum. Ben de orada olacağım." "Ya sen peki? Bu işe karıştığını belli etmek istemediğine göre sen silahlarını uçağa nasıl sokacaksın?" "Ben ışından geçerek geleceğim." "Ha öyle ya. Bir an için unutmuştum onu. Çıplak öldürme falan filan. İnsanı limonata sazıyla öldürmek. Yıllar boyu amma canımız sıkılmıştı bu yüzden." Hal raporları kapadı. "Uçağın kalkış gününe daha iki koca gün var," dedi. "Aradaki vakti nasıl dolduracağız?" "Burada oyalanırız herhalde. Gözden uzak dururuz. Akşam yemeği için giyinecek misin?" "Yok. Sanırım bu akşam yemek istemiyor canım. Seni dinleyip öğleden sonrayı yorulmadan geçirmeliymişim. İkisiyle birden başa çıkmak zorunda kaldım. Herhalde ömrümün sonuna kadar topallar kalırım." Heathrow. Yolcular uçağı doldurmuş bulunuyordu. Hepsi yetişkin kişilerdi. Hepsi de Concorde'la uçmak gibi bir lüksü kaldırabilecek tiplere benziyorlardı. Çiftler aralarında konuşuyor, hostesler koltukların üstüne eğilip onlara sorular soruyor, her birini dadılar gibi nazlıyorlardı. İş adamları birbirlerine ne alıp sattıklarını sormakta, yeni tanışan çiftler Montreal'de tekrar buluşmanın planlarını yapmaktaydılar. Dikkati çekecek kadar meşgul olanlar ise burunlarını ellerindeki raporlara gömmüşler ya da ellerindeki cep kompütürleriyle hesaplar yapmaya koyulmuşlardı. Uçaktan korkanlar durmadan uçmayı ne kadar sevdiklerini anlatıyor, gözleriyle herhangi bir durumda gerekirse diye imdat kapısının yerini bulmaya çabalıyorlardı. İri adeleli genç bir Arap'la yanındaki şık Arap kadın en arkada yan yana oturmaktaydılar. Onları servis bölümünden bir tek perde ayırıyordu. Yemeklerle içkiler o perdenin gerisindeydi. Perdenin tam yanında duran uçak müstahdemi gülümseyerek Araplara baktı. Cam yeşili gözlerinde pek bir ifade yoktu. Zengin öğrencilere benzeyen iki genç Arap daha uçağa binip ortalarda bir yere yan yana oturdular. Tam kapılar kapanacağı sırada beşinci bir Arap daha çıka geldi. İş adamı kılığındaydı. Merdivenleri soluk soluğa tırmanıp uçağa girdi. Karşılayan hostese işlerinin kendisini son ana kadar oyaladığını, uçağa ucu ucuna yetiştiğini anlattı. Arkaya doğru yürüyüp kadınla adamın karşı tarafındaki koltuğa yerleşti. Onları da dostça selamladı. Motorlar inanılmaz bir gürültüyle çalıştı. Uçağı yükleme yerinden piste doğru yürüttüler. Kısa bir süre sonra havalanmışlardı. Kemerleri bağlama ışığı söndüğü zaman güzel Arap kadın hemen ayağa kalktı. Yeşil gözlü görevliye utangaç bir sesle "Tuvalet bu tarafta mı?" diye sorarken gülümsüyordu. Görevlinin bir eli perdenin arkasındaydı. O da kadına gülümsedi. Gülümserken de parmağıyla arkadaki bir düğmeye bastı. Yolcuların bulunduğu bölümde peş peşe iki gong sesi duyuldu. Bu ses duyulur duyulmaz uçağın Filistinliler dışındaki 136 yolcusu hemen başlarını önlerine indirip karşılarındaki koltuğun arkasına bakmaya başladılar. Her kadının geçmesi için perdeyi açık tutarken şu iki kapıdan herhangi biri bayan dedi. O sırada kızın kavalyesi olan Arap hele başka bir soru sormaktaydı. Ağzında yuvarlayarak niyeti kız silahları alırken görevliyi oyalamaktan başka bir şey değildi. Her hemen hay hay efendim derhal getireyim dedi soruyu yanlış anlamış gibi. Geri dönüp perdenin arkasına dalarken cebinden bir tarak çıkarmaktaydı. İçeri girince perdeyi hemen kapattı. Arap iş adamı durun bir dakika diye seslenmeye çalıştı ama hel çoktan görünmez olmuştu. 3 saniye sonra geri döndü. Elinde bir dergi tutuyordu. Özür dilerim efendim dedi. Paris maç kalmamış. Onun yerine bunu okumak ister miydiniz? İş adamı sersem budala diye mırıldandı. Kapalı perdeye doğru bakıyor, aklı karışmış gibi görünüyordu. Bu sırıtkan sersem kızı görmemiş miydi acaba? Yoksa o gelirken kız gerçekten tuvalete mi atmıştı kapağı? Neredeydi hala? Bir bütün dakika geçti. 4 Arap kızın hala elinde otomatik silahla perdenin önünde belirmemiş olmasına öyle şaşıyor, durumu öyle merak ediyorlardı ki diğer bütün yolcuların gözleri önlerine dikili kıpırdamadan oturduklarını hiç fark etmediler bile. Ortalarda duran öğrenci kılıklı 2 Arap daha fazla kendilerini tutamayıp ayağa kalktılar, arkaya doğru yürümeye başladılar. Hayal kuruyormuş gibi gülümseyen yeşil gözlü görevliye doğru yaklaşırken iş adamı ve öbür Arap'la aralarında kaygılı bakışmalar yer aldı. İş adamı ikisine perdenin içerisine geçmeleri için işaret etti. Her elindeki dergiyi sımsıkı bir rulo yaparken size yardımcı olabilir miyim diye sordu. Gençlerden biri tuvalet diye mırıldanırken öteki bir bardak su dedi. Şimdi getiririm efendim. Tuvaleti değil tabii diye takıldı uzun boylu olanına. Yanından geçtiler. Hel de peşlerinden perdenin arkasına girdi. 4 saniye sonra çıktığında yüzünde kaygılı bir ifade okunuyordu. Yaşlıca iş adamı kılıklısına bir sır veriyormuş gibi. Bayım dedi. Doktor musunuz acaba? Doktor mu? Değilim. Neden? Yok, kaygılanacak bir şey değil. İçerideki bayanın başına küçük bir kaza geldi de. Kaza mı?